Ayrım 19. Yağmurun 700'ü. Süheyla Acar. Sayfa 210. Nedir bu? Sanki büyük bir kalabalığın içindeyim ve üzerimden hiç ayrılmayan bakışların sahibini arıyorum. Bu kalabalıkta hiçbir yere gidemeyeceğimi bile bile adını koyamadığım duyguların ardından sürükleniyorum. Ölümün beni oradan oraya savurup duruyor. Hep böyleydin sen. İnsanları didiklemeyi, kuytularını kurcalamayı, gizlisine saklısına bulaşmayı severdin. Saçlarım üşümedi. Acısı da çökmedi içime. Ölümün bana haber vermeden geçip gitti yanımdan. Oysa bütün ölümleri bilirdim ben. Daha haberi gelmeden içimde karanlığını hissederdim. Acı saçlarıma tutunurdu önce. O zaman hayatımın bütün ölüleri birer birer gelir, saç diplerime çakılan buzdan çivilere asılırdı. Haberinden önce gelen ölüm acısının içinde yüreğim yanar, saçlarım buz keserdi. Ama sen gelmedin. Bir kez daha şaşırttın beni. Bu ilk değil biliyorsun. İkinci kez şaşırtıyor beni ölüm. 10 yıl sonra ikinci kez böyle hazırlıksız, böyle darmadağınık ölüyorum. Niye? Korkuyorum Yağmur. Ben bu geceden çok korkuyorum. Uyuyabilsem, her şeyi unutup bir uyuyabilsem. Yıllar önce de korkuyordum. Şehri tek başıma terk etmeye cesaretim yoktu. Ankara-İstanbul treninde birkaç kompartman öteden sabaha dek göz kulak olmuştum bana. Seni görmesem de orada yanımda olduğunu bilmek içimi rahatlatıyordu. Başıma ne gelirse gelsin en azından aileme haber vereceğini, kayıp listelerine karışıp gitmeyeceğimi biliyordum. Madem istiyorsun hadi gidelim o zaman. Bir yerlerde takılıp kalırsam, kaybolursam sen yine ne yapar eder, sevdiklerime haber iletirsin nasıl olsa. Şimdi söyle bakalım, gece yarısından beri içine düştüğüm bu koca boşluk nereye çağırıyor beni? Korku değilse ne bu? Mutsuzluk mu? Ama mutsuzluk hareketlerimi yavaşlatır, edilgenleştirir beni. Sen de bilirsin, mutsuzluğumu günlerce, hatta haftalarca süren derin uykulara yatırır, ancak öyle yatıştırırım. Oysa bu uykusuzluk, yok, mutsuzluğun bedenimde yarattığı tepkileri tanıyorum. Mutsuzluk değil bu, hem kendimi mutsuz hissetmeyeli öyle çok oldu ki. Mutsuz olmamanın formülünü buldum ben. 10 yıl önce buldum. O zaman da söylemiştim ya, işin sırrı matematikte. Matematiğin yaşam içindeki konumunda. Bilirsin, matematikte oldum bittim başım dertteydi. Bu yüzden daha lise yıllarından itibaren matematikle boğuşmaktansa türev, integral bahçelerinden teğet geçerek matematiğe hiç çıkış vermeyen yollarda dolaşmayı yeğlemiştim. Üniversitede sosyoloji bölümüne başladığımda artık o baş belası konudan tümüyle kurtulduğuma inanıyordum. Tam da o sırada önüme çıkan yaşamın içinde her türlü problemin, mesela toplumların sosyolojik formasyonlarının ya da gelişme eğilimlerinin aynı zamanda matematikle açıklanabileceği gerçeği hayatımın en acı veren keşiflerinden biri olmuştu. Derin bir düş kırıklığıydı. Neyse ki kendimi çabuk toparladım. Sosyolojiyi seviyor, matematiktense hiç anlamıyordum. Üstelik henüz o yıllarda sözcüklerle iyi bir iletişimim vardı. Sayılar ise benim bilmediğim başka bir dilin işaretleri gibiydiler. Ben de bildiğim dilin işaretleriyle konuşmaya karar verdim. Sosyolojik problemleri sözcükler yoluyla ele alıp onların gücüyle açıkladım. Sonunda bunu öyle iyi başardım ki çok geçmeden herkes matematik bilmediğimi unuttu. Gençlik yıllarında edinilen küçük başarılar bazen insanın kolayca başını döndürebilir. O yıllarda kaydettiğim başarıya kendimi biraz fazla kaptırınca sonunda matematik bilmediğimi ben bile unuttum. Bu konudaki zaafımla 10 yıl sonra yeniden karşılaştığımda ise gerçekten çok şaşkındım. Öyle ki bir matematik probleminin içinde olduğumu anlamak bile bayağı zamanımı aldı. Nasıl yaptıysam yaşamla kurduğum ilişkileri karmakarışık bir matematik problemine dönüştürmüş, işin içinden çıkamaz hale gelmiştim. Yaşam benim için eksi ve artı sonsuz değerler arasında birbirlerini olumlayan ya da olumsuzlayan zincirleme denklemler haline dönüşmüştü. Mutlu olmak eşittir mutsuz olmamak. Bu tanım tek başına yeterli değildi. Ayrıca mutlu olmak eşittir haz artı başarı artı aşk artı nokta nokta artı 4. Başarı eşit, güven artı yenilenme artı kanıtlama. Haz eşit, gerçekleşmiş talepler artı doyum. Aşk eşit, duyguların yıkanması artı arınma artı dönüşme. O halde mutlu olmak eşittir, gerçekleşmiş talepler artı doyum. Parantez içinde. Artı, yine parantez içinde, güven artı yenilenme artı kanıtlama. Artı, parantez içinde, duyguların yıkanması artı arınma artı dönüşme. Artı, nokta nokta, artı 4. Bu iç içe geçmiş formüllerin arasında kaybolmuştum. Sonunda hayatın içinde bir kez daha kendimi üniversiteye başladığım yerde buldum. Düş kırıklığı. Matematik problemleri bana göre değildi. Üstelik artık 30'umu geçmiştim ve matematik konusundaki açığımı kapatmak için hayli geç kalmış sayılırdım. Üniversite yıllarımdan farklı olarak o dönemde benim için bir başka sorun da sözcüklerle başa çıkmak konusunda bile eskisi kadar parlak bir başarı gösteremiyor oluşumdu. Sözcükler de sanki benim denetimimden çıkmışlardı. Sayılar gibi hiç bilmediğim bir dilin işaretleri değillerdi ama yarım yamalak bildiğim bir dilin anlamını tam olarak kavrayamadığım eksik gidik parçaları gibiydiler. Ağzımdan çıkan her söz, her cümle beni büyük ikilemlere, kaygılara, hiç kurtulamadığım bir eksiklik duygusuna sürüklüyordu. Çok acı çekiyorum. Böyle söylemek yeterli miydi acaba? Yoksa canım acıyor mu demeliydim? Acı. İçinde bulunduğum durumu anlatmak için doğru sözcük bu muydu? Başka hangi sözcükler kullanılabilirdi? Ben o sözcüklerin hepsini biliyor muydum? Onları yan yana doğru dizebiliyor muydum? Yoksa beni yanlış ve eksik anlamalarına mı yol açıyordum? Çok acı. Doğru muydu bu? Herkes benim anladığımı, benim söylemek istediğimi anlıyor muydu? Bu iki sözcüğün arka arkaya gelişinden. Yoksa diğerlerinin başka anlamlar yükledikleri sözcükleri yanlış yerlerde mi kullanıyordum? Belki de onların kullana kullana çoktan tüketip bir kenara attıkları, unuttukları sözcüklerdi bunlar. O yüzden anlamıyorlardı beni. Boşuna çırpınıyordum belki de. Çok acı çekiyorum. Neden yüzüme hiçbir şey anlamadan bakıyorlar? Nerede hata yaptım? Neyi yanlış söyledim? Çok acı çekiyorum. Herkesin yüzündeki bu alaycı gülümseyiş niye? Sesler ağzımdan yanlış mı çıkıyor? Yine yanlış mı telaffuz ettim? Nasıl? Nasıl anlaşacağım bu insanlarla? Ne olur? Anlayın artık benim. Acı çekiyorum. Acı. Çok. İşin içinden çıkmak zordu. Gerçekten çok zor. Antidepresan ilaçların iyice uyuşturduğu beynimde dolaşıp duran sancılı uğultularla uzun süre kafamdaki matematiksel eşitliklerin arasında mutlu olmanın formülünü arayıp durdum. Hatırlıyor musun? Bir kez beni elimden tutup deniz kenarına götürmüştün. İçimden geçen yangınlarda pişe pişe koyulaşıp kas kötü olan acıyı nerede, nasıl taşıyacağımı bilemediğim günlerdi. Sedef, Barış, sen, ben hep birlikte yüzümüzü denize çevirip düşmana inat bir gün daha yaşamak diye kaldırmıştık yılların yorgunluğuyla yüklü kadehlerimizi. Bir yöntem yanlışlığının içinde olduğumu işte tam da o günlerde birdenbire kavradım. Eşitlik yoktu. Mutsuz olmamak eşittir mutlu olmak. Hayır, böyle bir eşitlik yoktu. Yanlıştı bu. En başından yanlış. Mutluluk ve mutsuzluk için, haz, başarı ve aşk için, acı için yazılmış bütün formüller yanlıştı. Mutluluk ve mutsuzluk, yaşamın içinde birbirinden bağımsız iki ayrı durum olarak ele alınabilirdi. Yani mutsuz olmamak için ille de mutlu olmak zorunda değildim. Yaşama dair kavramları, hayatın içindeki artı ve eksi sonsuz arasındaki bütün değerleri, matematiksel, karşıtlık, eşitlik ilişkileri, toplama çıkarma, bölme çarpma işlemleri olmaksızın istediğim gibi özgürce yan yana kullanabilirdim. Mutsuz olmamak, bir taraf tutmamak gibi bir şeydi bu. Mutluluk konusunda bir taraf olmamaktı bütün mesele. Dünyadaki bunca insan bir taraf tutmamayı başarabildiğine göre ben de en azından mutsuz olmamayı başarabilirdim. Mutlu olmak değil, en azından mutsuz olmamayı. Önce matematik problemleriyle uğraşmaktan vazgeçtim. O kolay oldu. Çünkü en baştan bir yöntem yanlışı içinde olduğumu kavramıştım. Matematikle ilişkimi umuyorum ki son kez böylece kopardıktan sonra sözcükler de daha önce matematiksel denklikler içinde taşıdıkları anlamlarından birer birer sıyrıldılar. Onların bu hali bana daha yakın, daha anlaşılır gelmeye başladı. Bu arada bazıları da zamanla işlevsizleşip kullanılmaz hale geldiler. Zaten sözcüklerle ilgili tutumum matematiğe karşı olduğu gibi radikal bir tutum değildi. Onları öyle bir anda hayatımdan çıkarmadım. Sadece kendi hallerine bıraktım. Zaman içinde benimle kurdukları yeni ilişkiden hoşnut kalmamış olmalılar ki birer birer çıkıp gittiler. Günlerimde kasvet yok bundan böyle. Bütün ıstıraplarla da, zindanlarla da el sıkışıp helalleştik. Mazide çoktan mazide kaldı. Başımı mutedil mekanlarda, mutedil sohbetlerden dışarı çıkarmıyorum artık. Hiç kolay değildi benim için. Ciddi bir karardı bu. Büyük bir terk ediş, kaçınılmaz bir kopuş, bir ayrılık anı kadar buruk ve geri dönülemeyecek bir süreçti. Sanki yaşamın içinde bir kentten çok uzaklardaki bir başka kente çok hızlı bir yolculuk yapmış gibiydim. Bu yolculukta bir otobüste ya da bir trende olduğu gibi yaşamın terk ettiği mekanlarının görüntüleri içinde bulunduğum aracın pencerelerinden bana derin acılar vererek geçip gitmediler. Kimseye uzakta bir nokta halini alıncaya kadar ve gözlerim dolu dolu el sallamadım. Kimse de beni uğurlamadı. Her şeyi ve herkesi bir çırpıda sonuna dek tükettim ve öyle ayrıldım oradan. Yaşamın o çok uzaktaki bir başka mekanına, bir başka kente vardığımda geride hiçbir şey kalmadığını da, artık bunun yalnızca basit bir varoluş sorunu olduğunu da biliyordum. İçim alabildiğine boş ve rahattı. Çok rahattı. Hüzün gibi, hicran gibi, hüsran gibi kelimeler hala ara sıra bir yerlerde karşıma çıkarlar ama pek yaklaşmazlar yanıma. Şöyle bir uzaktan bakıp arkalarını döner giderler. Dedim ya, kelimelerle aram uzun yıllar çok iyiydi. Biliyorum, onların da bir canı, bir kişiliği, bir ruhu var. İşte bu yüzden kelimelerin hakkını vermek lazım. Vermeyince arkalarına bile bakmadan çekip gidiyorlar, terk ediyorlar bizi. Anlıyorum tabii, kelimelerin de bir gururu var. Bazen kimilerine karşı fazla kayıtsız, kimilerine de acımasız davrandığımı düşünmüyor değilim. Ama yine de önceki dönemle kıyasladığımda böylesi bir ilişkiyi her zaman tercih ederim. Kuşun yalnızca kuş, balığın balık, rüzgarın rüzgar olduğu, sonbahar, acı, yıkım, yangın gibi sözcüklerin herkesin anladığından başka bana özel anlamlar yüklenmediği bir dünyada yaşamak güzel. Çoğu insanın bir çırpıda söyleyiverdiği, her cümlenin önüne arkasına farkında bile olmadan eklediği, demek istiyorum ki, anlatabiliyor muyum? Sözcüklerini yorulmadan, bunalmadan, acı çekmeden yan yana getirebilmek az şey değil. Üstelik son 10 yıldır mutsuz olmamayı bu vazgeçişe borçlu olduğum düşünülürse. Ne demişler? Her şeyin bir bedeli var. Korku değil, mutsuzluk da değil. Ansızın açılan koskoca bir boşlukla başlayıp içimde sürekli çoğalan bu duygu ne? Ne yapıp edip kendisini hatırlatmaya çalışan eski bir dost gibi. Uzak, çok uzak bir yerden akıp gelen incecik bir ırmak gibi. Yavaş yavaş içimde bir yerlere dolup biriktiğini hissediyorum. Yıllar önce ona duyduğun aşkı tarif ederken, içimde hiç durmadan akan deli bir su gibi demişsin Sedef'e. Bu da biraz aşka benziyor sanki. Aşk, korku gibi, mutsuzluk gibi onun da bedenimde yarattığı tepkileri biliyor muyum? Aşkın, çoktan anıların karanlığına saklanmış hallerini hatırlıyor muyum? Yo, yapma Yağmur, beni alıp oralara götürme. Korkuyorum, geri dönemem diye çok korkuyorum. Ne olur gidelim. Hep beraber gidelim diye yalvarmıştım. 91 yılı olmalı. Sinan'la Lale yeni dönmüşlerdi Viyana'dan. Hep birlikte Boğaz'daki yemekten çıkıp bizim evde kahve içmeye gelmiştik. Yıllar önce bir kez sizin düğününüzde karşılaşmıştık ama Barış'la ben Sinan'ı da Lale'yi de pek yakından tanımıyorduk. Dahası Barış, yıllardır dilinden düşürmediğin Sinan abiye karşı biraz ön yargılıydı baştan. Seni Sinan'la paylaşmaya gönlü razı değildi. Ben Viyana'da olduğu yıllarda Lale'yi Sedef'ten sık sık duyardım. Senin Ankara'da olduğun yıllarda boşluğunu en çok Lale ile doldurdum derdi. Sedef'in Lale'ye olan yakınlığı kıskançlıktan çok bir merak uyandırıyordu bende. Sinan'ı da Lale'yi de daha yakından tanımak istiyordum. O akşam Barış da ön yargılarından kolayca vazgeçti. Ortak anılardan süzülmüş duyarlılıklar çarçabuk yakınlaştırmıştı bizi. Aynı rüzgarla kavrulmuş yüzlerimizde birbirimize aşina gelen izler taşıyorduk ve o yıllarda hala ortak bir hüznü paylaşıyorduk. Belki de o rahatlıkla bir çırpıda çıkıvermişti ağzımdan. Var mısınız? Hep beraber kalkıp gidelim. Barış, saçmalama Nisan, hem benim toplantım var, kesinlikle gelemem diye kestirip attı. Lale de o günlerde yeni işe girmişti. Ben zaten gelemem bu koşullarda deyip sustu. Ben de göze alamam dedi Sedef. Yani bir şey olursa Bulut'u ne yaparım? Sen o abideyi Hürriyet Meydanı benim içime sinmiyor dedin. Sinan hiçbir şey söylemedi. Bu işlere pek bulaşmamış olan Güney ise işin gırgırındaydı. Siz gitmezseniz ben hiç gitmem abi. Bozulmuştum ama belli etmedim. İyi, ben tek başıma giderim o zaman. Barış, yapma Nisan, durduk yerde başımızı belaya sokacaksın. Bu yaşta emniyetin kapısına dikme beni. Dediyse de o sabah erkenden hazırlanıp çıktım evden. Çok geçmeden içimde az sonra kimsenin tanıdık olmadığı bir kalabalığa karışacağımı bilmenin heyecanıyla Mecidiye köyün tam ortasındaydım. Hiç durmadan kararlı adımlarla Şişli'ye doğru yürümeye başladım. Kararlılık heyecanımı bastırmaya yetmedi ama daha iyimser düşüncelerle buluşturdu beni. Belki de sandığım gibi olmayacaktı. Bir sürü tanıdık yüzle karşılaşacaktım belki de. Yıllardır görmediğim yüzler, adlarını, kimliklerini, ait oldukları yerleri çoktan unuttuğum. Unutmayı istediğim, unutmak zorunda olduğum, unutmaya çabaladığım, sonunda gerçekten de unutmayı başardığım yüzler. Benim yüzlerim. Anılarda biriktirdiği yüzlerde biraz da kendini taşımaz mı insan? Unuttuğum her yüzde bir parça kendimi de yitireceğimi bilseydim, çağırdığımda bir daha hiçbir zaman geri gelmeyeceklerini bilseydim, kapıları böyle kolayca aralayıverip yine de salıverecek miydim onları? Unuttum mu gerçekten? Hepsini unuttum mu? Unutabildim mi? Öyleyse burada ne arıyorum? Ne diyeceğim bu insanlara? Bağışlayın, burada bir yerlerde kendime ait eski yüzler unutmuş olmalıyım. Yani aslında burada unutup unutmadığımdan emin değilim. Daha doğrusu onları tam olarak nerede yitirdiğimi de bilmiyorum. Yalnızca belki burada bulabilirim umuduyla. Belki siz onları görmüşsünüzdür. Evet, evet, benim için önemli, çok önemli. Onlarla ne mi yapacağım? Neden mi arıyorum böyle yanı yakıla? Onları arıyorum çünkü eski yüzler eski kumaş parçalarına benzerler. Bir zamanlar sizin üzerinizde biçilmiş eski kumaş parçalarına. Her şey öylesine değişmiştir ki artık üzerinizde uymazlar. Ama bir türlü atmaya kıyamazsınız. Çünkü size ait bir şeyler taşırlar. Zamanında kıymetini bilmediğiniz seni seviyorumlar, yanından geçip gittiğiniz merhabalar, doku aralarına sinmiş bir iki yazıklanma, belki ağarmış ama yine de tümüyle eskimemiş bir hoşça kal. İplikleri lime lime olmuş, yer yer eriyip sarkmış uçlarında vazgeçmeye kıyamadığınız umutlar taşırlar. Onlara dokunduğunuzda kendinizi takınmanıza gerek yoktur. Acılar artık canınızı yakmayacak kadar uzaktadır. Bir zamanlar size ağır gelen anıları ise şimdi yalnızca zamana baş kaldıran o yorgun, eprimiş yumuşaklığından tanırsınız. Bu yüzden onları korumak, saklamak istersiniz. Yeni kumaşların hiçbirinde bu sıcağı da, bu yumuşaklığı da bulamayacağınızı bilirsiniz çünkü. Onlarla ne mi yapılır? Yıllarca o kadar çok üşüdüm ki ben. Onları yan yana, alt alta, üst üste ekleyip kocaman bir yorgan yapacağım. Baştan aşağı bu yorgana sarınıp içinde küçülerek, büzülerek, içinde yok olarak kendimi ısıtacağım. Yavaş yavaş. Önce saçlarım çözülecek, saç tellerimden birer birer dökülen buz parçaları yüzümü, bedenimi soğutacak önce. Daha çok üşüyeceğim ama her şeye razı olacağım. Unutmanın yokluk demek olduğunu bilerek yokluktan, hiçlikten kaçarak gelmedim mi buraya? Her şeye boyun eğeceğim. Dünyanın bütün soğukları üzerinden geçecek, dayanacağım. Artık biliyorum ki yarım kalmış sözleri bitirmeye gelmedim buraya. Onlar yanlış budanmış gencecik ağaçlar gibi çaresiz ölümlere durdular şimdi. Ölümse ölüm. Bense artık unutmanın da, hatırlamanın da her türlü bedelini ödeyecek kadar büyüdüm. Ölümün soğuk elleri dolanacak belime, karnımda dolaşacak, kasıklarımda sancayacak. Biz hep yaklaşan umutlara sarıp da gönderdik ölülerimizi. Ölülerimize hiç ağlamadık. Kasıklarımı tutarak, sancılar, acılar içinde iki büklüm yaklaşan ölüme ilk kez ağıtlar yakacağım. Beni saran yorganın bütün yüzleriyle ağlayacağım. Bütün yüzlerim ağlayacak. Sonra yavaş yavaş gözyaşlarım ısıtacak beni, biliyorum. Yorganı üzerimden çözmeden, gözyaşlarımı da sımsıkı sararak derin, sıcacık bir uykuya dalacağım. Meydanda kimseler olmayacak. Gazetecilerin yüzlerce polisin namluya verdiği yasağı bekleyen fotoğraf makinelerinden başka. Gergin, korkulu bekleyişin sessizliğinde attığım her adımın sesini duyarak yürüyeceğim. Az ileride, etrafı polisle çevrili parkın içinde bir avuç insan olacak. Çoğu yaşlı insanlar. Onların oraya benim gibi karşı konulmaz bir arayışın ardından sürüklenerek gelmediklerini bileceğim. Düş kırıklıklarına alışkın, sabırlı ama yaşlı ve yorgun omuzlarındaki baharı polisten saklamaksızın bekleyecekler. Çok geçmeden orada eskiye dair tanıdık yüzler bulamayacağımı anlayacağım. Bazıları korkunun gölgelediği yalancı bahara kanmayarak zaten hiç sokağa çıkmamış olacak. Diğerlerinin buraya gelenlerin ise şimdilik çoktan yerlerini bulup saklandıklarını bileceğim. Belki polis daha sonra onları benim yitirdiğim yerde bulacak ama ben bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Polisin kuşattığı parkın yanından insanoğlunun içinde kendini binlerce kez bulup binlerce kez yeniden yitirdiği o büyük serüveni, o koskoca soruyu düşünerek yürüyeceğim. Daha güzel bir dünya gökyüzündeki kör yıldızlar kadar uzak mıydı bize? Suya düşen gün batımları gibi yalan mıydı? İlk sabahlara müptela kısacık bir düş müydü? Daha güzel bir dünya. Yürüyeceğim. Ona doğru yürüdüğümü bilmeden, az sonra yaşamımdaki köşe başlarından birinde 10 yıllık bir yitirişi daha gözlerinin ilk pırıltısında hemen oracıkta tüketeceğimi bilmeden, Ardında 10 yıl taşıyan bir yeniden buluşma gibi olmayacak bu. Yetip giden zamanı anmayacak bile. Merhaba demeyecek bana. Sanki yalnızca dünden bugüne dek yaşanmış kısacık bir ayrılığı çağrıştıracak sesi. Nasılsın diyecek. Merhaba Harun. Tam o sırada polis verilmemiş yanıtları, söylenmemiş sözleri bir kez daha dağıtmaya girişecek. Çoktan namluya verilmiş yasaklar bir anda patlayacak meydanın dört bir yanında. Bir avuç gencin bayraklarına ve seslerine katıp getirdikleri coşkularını boğacak bir kez daha. Yaşasın 1 Mayıs, bu ülkenin meydanlarında yasaklardan başka hiçbir şeye yer olmadığını bir kez daha kendi kanlarını dökerek öğrenecek bizden sonraki kuşaklarda. Oradan yavaş yavaş uzaklaşırken omzumu yumuşacık saran kolunu hissedeceğim. 10 yıl önce polisle yaşadığımız çatışmalarda her şeyden habersiz iki sevgili gibi davrandığımız günleri anarak. Çocukluğumun kırmızı kurdeleli rugan ayakkabılarını bulmuşçasına sevinçli bir şaşkınlıkla bakacağım omuz başımdan uzanan parmaklarına. Polisin dağıttığı sokaklardan 30'lu yaşlarımızı 10 yıl önceki gibi biraz kalbimiz çarparak ve heyecanla sürükleyeceğiz. Ama silah sesleri de çığlıklar da uzun süre bırakmayacak bizi. İkimiz de birikmiş acılarımızın meydanda kalan çocukların sesleriyle çoğaldığını hissedeceğiz. Çoktan yitirilmiş buruk bir tarihin bu çocukları yeni acılardan uzak tutmaya yetmeyeceğini bilerek. Bütün sesleri artık geride, çok uzakta bıraktığımızda bile konuşmayacağız birbirimizle. Ben anılardan yorgun başımı omzuna bıraktığımda hala kollarımızın birbirini sardığını fark ederek bir an duraksayacağım. Harun hiç konuşmadan kollarımızla sardığımız bedenlerimizin kırık döküklüğünü anlatacak bana. Bedenlerimizi çözdüğümüzde un ufak olacağımıza hemen oracıkta inanacağım. Kolum belini daha da sıkı saracak. Eski yapıların arasından eski bir sokağa geçerken nasılsa karşı karşıya kalacak yüzlerimiz. Darmadağınık zihnimde durmaksızın sızlayan acılarıma ve yazıklanmalarıma konacak öpüşü. O an başka hiçbir şeyle avunamayacağımı bilerek dudaklarına sımsıkı sarılacağım. Söz olmayacak bu buluşmada. Dillenmiş istekler ya da sorulmuş sorular olmayacak. Evine nasıl gittiğimi, yatağına nasıl girdiğimi anımsamayacağım sonradan. Yalnızca sevişmelerimizi bileceğim. Eski bir kente geri dönüş kadar hüzünlü, bütün ayrılıkları unutturan bir gelincik başı kadar yalın ve coşkulu sevişmelerimizi. İlk gençliğimizin gün batımlarıyla alev alan, meraklı, sabırsız ve utangaç dokunuşlarıyla yetinmiş de hep ertelenmiş sabahlara saklamıştık sevişmelerimizi. 10 yıl sonra bildik bir şarkının sözleri üzerinde gezinmek gibiydi Harun'a dokunmak. Bedeni o güne dek birikmiş sözlerimiz gibiydi. Hiç yadırgatmadı benim. Dokunmalarını sanki hep bildiydim. Yine de anılarla ağır bu dokunuşların bir adı olsun istemedim. Oysa o ısrarla aşk dedi. Kim bilir, haklıydı belki de. Her şeyi aldılar elimizden. Kapılarımızı yumrukladılar, apar topar evlerimize girip kendilerine ait olmayan bütün sözleri alarak çıkıp gittiler. Bütün sözleri. Elimizden alıp didiklediler, tanınmaz hale getirdiler. Hoyratça kullanıp tükettiler. Geri aldığımızda artık o sözlerin hiçbiri bize ait değildi. Sözlerimiz ortada, sahipsiz kaldı. Kendi sözlerimizin bile uzağında her şeye yabancı bırakıldık. Şaşkınlığımız bundan derken haklıydı belki de. Şimdi geçmişte bize ait olan sözlere bile, kendimize bile biraz kuşkuyla baktığımız bundan. Çünkü hiçbir şeye inanmıyoruz artık. Bütün inançlarımızdan sıyırıp çırılçıplak bıraktılar bizi. Çıplaklığımızdan usanıyoruz. Şaşkınlığımızdan, korkaklığımızdan, yalnızlığımızdan derken haklıydı. Aşk. Kullanıp çarçabuk tükettikleri her şey gibi, geride bıraktıkları her şey gibi aşkı da çoktan unuttular. Bu seni yanıltmasın ne olur. Seni korkutmasın. Ne geçmişe ne de geleceğe ihtiyaçları var. Çünkü bugün onların. Yeni yüzler alıp kendilerini bugün de yeniden yarattılar. Geçmişi paramparça ettikleri, çürüttükleri, kirlettikleri her şey gibi bir kenara atıp unuttular. Sen orada hoyratça basıp geçtikleri yıkıntıların altındaydın. Seni orada buldum. Hiç kimse görmedi bizi. Çünkü hiçbiri dönüp arkasına bakmadı. Sana aşk adına bu yıkımdan başka vaat edeceğim bir şey yok biliyorum. Ama zaten aşk insanın kendini arayışından başka nedir ki? Kendimizi yitirdiğimiz yer bu yıkımların tarihinin yazıldığı yer değil mi? Düşün, bir tesadüf değildi bu. Birbirimize randevu verebileceğimiz başka bir yer yoktu. Buluştuğumuz yerden başka derken haklıydı belki de. Belki de aşkla yaşadığımız, ben bilemedim. Bunu barışa yapma Nisan demiştin. O bunu hak etmiyor. Akşamüstü kalabalığı doldurmuştu caddeyi. İşlerinden çıkmış bir an önce evlerine varmak için vapura, otobüse, dolmuşa yetişmeye çalışan insanların o hiç bitmeyen telaşı. Bizse yüreğimizde yasak bir aşkın ağırlığıyla hiç konuşmadan yavaş yavaş yürüyorduk. Ona bakmıyordum ama Harun'un yanı başımda her gün biraz daha büyüttüğü bir özlemle ara ara üzerimde gezinen kaçamak yaralı bakışlarını hissediyordum. Yolun sonunda bizi kendi akşamlarımıza uğurlayacak olan İstiklal Caddesi boyunca ilerlerken mağaza vitrinlerinde yanıp sönen "Hoş geldin 1993" yazıları içimde yeni zamanların coşkusundan çok aşkın ve ayrılığın acısını körüklüyordu. Yasak bir aşkta hasreti avutmaya çalışmanın boşunalığını da aşkla ayrılığın bıkıp usanmadan birbirinin izini sürdüğünü de bilmiyordum henüz. Tepeden tırnağa suyun içindeyken, suyu bütün dokularımla kana kana içime çekerken yüreğimde hiç dinmeden büyüyen susuzluğun şaşkınlığı ve çaresizliği içindeydim. Dalgındım, görmedim. Elini omzuma koyunca fark ettim seni. Keyfinin yerinde olduğu anlarda yüzünden hiç eksik olmayan o kocaman masmavi gülüşünde karşımdaydın. Naber Nisan? 19. ayrımın sonu sayfa 220.